Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Dağlı Karabağ'da herkes ateşkes çağrısı yaparken Türkiye'den Azerbaycan'a tam destek var. Özgür Suriye Ordusu üyelerinin paralı asker gibi Azerbaycan'a gönderildiği iddia ediliyor. Türkiye'nin Azerbaycan'daki, Karabağ'daki hedefleri nedir acaba?
Azerbaycan ile Ermenistan arasında zaten sürekli bir tetikli olma hali vardı Dağlık Karabağ bölgesinde. Orada cepheleşme hali, askerler sürekli karşı karşıya ve sık sık da birbirleriyle çatışma haberleri küçük çaplı geliyordu. En son Temmuz ayında böyle bir hadise meydana gelmişti. Sonrasında Türkiye tam desteğini açıklamıştı Azerbaycan'a. Milli Savunma Bakanı gitti, Azerbaycan'ı ziyaret etti, Türkiye'den askerler gitti, ortak tatbikat yapıldı. Ve şimdi iddia o ki Ermenistan'ın Azeri birliklerine saldırması, sivil alana silah sıkması neticesinde çatışma başladı. Ama bu biraz diğerlerinden farklı. Diğerlerinde sürekli Putin devreye giriyordu. Dünyadan başka liderler, Birleşmiş Milletler bir şekilde o tansiyon aşağı doğru düşürülüyordu. Ve sonrasında yine o pozisyon korunuyordu. Azerbaycan'ın toprakları işgal altında. Birleşmiş Milletler kararı var. Yani hukuken aslında haklı durumda. Ama uluslararası dengeler nedeniyle 27 yıldır çözülemeyen bir sorun olarak duruyor. Şimdi sanki bu sefer bu sorunu askeri harekatla çözmeyi kafasına koymuş gibi bir görüntü var Azerbaycan'da. Türkiye'nin tam desteği var. Dünyada bir de Pakistan'dan benzer bir destek geldi. Onun dışında yapılan bütün açıklamalarda itidal tavsiye ediliyor. Silahların susması, müzakerelerin başlaması ve masada çözülmesi. Ama öyle bir düzen var ki masada çözülecek gibi bir görüntü de söz konusu değil. Türkiye geçmişte bu müzakereleri destekler nitelikliydi. Ancak dediğim gibi bir önceki krizde ve şimdiki krizde Türkiye'den yapılan açıklamalarda hem sahada hem de masada Azerbaycan'ın bütünüyle arkasındayız deniyor. Türkiye'den bir askeri teçhizat anlamında destek olduğu kesin Azerbaycan'a. İnsansız hava araçları kullanılıyor. Silahlı insansız hava araçlarının Türkiye'den Azerbaycan'a verildiği konusunda uzmanların tespitleri var. Bunun dışında stratejik olarak da destek verdiği tahmin ediliyor Türkiye'nin. Şimdi Türkiye barış çağrıları, müzakereli çağrılarının dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermenistan'a yönelik çok ağır sözler kullanıyor. İşgalci olduğunu söylüyor. Bir haydut devlettir diyor Ermenistan ve Türkiye safında belirlemiş durumda. Şimdi başka iddialar da bununla beraber gündeme geliyor tabii. Ermenistan'dan yapılan açıklamalara bakarsanız Türk askeri sahada Azerbaycan askeriyle birlikte savaşıyor diyor Ermenistan. Daha önceki gün bir Türk F-16'sının Ermeni savaş uçağını düşürdüğüne ilişkin açıklama yaptı. Bir başka iddia Suriye'den cihatçıların bölgeye savaştırılmak için götürüldüğü iddiası. Bütün bunlar yalanlandı. Hem Azerbaycan tarafından yalanlandı hem Türkiye tarafından. Biraz Türkiye'yi sahada göstermek de istiyor Ermenistan. Son dönemde Doğu Akdeniz'de uluslararası kamuoyuyla bir inatlaşma söz konusuydu. Suriye ile ilgili yine hem Avrupa hem Rusya ile karşı karşıya kalma durumu var. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile. Libya'da benzer bir durum oldu. Kamuoyunda, dünya kamuoyundaki algısının zedelenmiş olmasından fayda sağlamaya çalışıyor gibi bir görüntü var Ermenistan'ın. Ama askeri olarak Türkiye askeriyle cephede savaştığı iddiasını kabul etmiyor. Sonuna kadar destek verdiğini söylüyor. Cihatçı savaşçıların bölgeye götürüldüğü iddiasını da şiddetle yalanlıyor. Hem Azerbaycan hem Türkiye. Ama bu iddialar böyle bir sıklaşarak da devam ediyor. Son olarak Macron da bu yönde bir açıklama yaptı ve bunun kesin olduğunu söyledi. Tabii bu başka bir takım dengeleri de gündeme getiriyor. Malum Rusya Suriye'de operasyona başlarken Kafkasya'dan bölgeye giden cihatçıların o bölgede Rusya'ya dönmeden imha edilmesini bir hedef olarak ortaya koymuştu. Şimdi Türkiye Rusya ile Suriye'de işbirliği yapıyor ama bölgeye eğer bu cihatçılar götürülürse pek sağlıklı bir süreç yürümeyebilir. Ama istişare halinde olduklarını biliyoruz. Türkiye ile Rusya'nın Lavrov'la Çavuşoğlu sık sık görüşüyorlar. Rusya'dan yapılan açıklamalar Türkiye'nin tavrından pek memnun olunmadığını da gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri tam olarak bu meselenin üzerine eğilemiyor çünkü Amerika'da seçimler var. Zaten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de bu zamanlamayı seçmesinin Amerika'daki bu durum, Avrupa'daki dağınıklık, Covid ile ilgili yaşanan sıkıntılar dünya kamuoyunun çok fazla bölgeye ilgisinin olmayacağından yola çıkarak bu sefer sorunu çözmek istediği biçiminde değerlendiriliyor ve epeydir de devam ediyor çatışmalar. Azerbaycan ordusunun cephede bir başarı elde ettiğine ilişkin bilgiler de geliyor. Hem bağımsız kaynaklardan hem de diğer kaynaklardan, bölgede olanlar yaptıkları açıklamalardan böyle anlıyoruz. Uzunca bir süredir Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarabilmek için ciddi askeri yatırım yapıyordu. Bakü-Ceyhan boru hattı devreye girdikten sonra bütçe anlamında da rahatlayan bir Azerbaycan var. İhraç ediyor doğal gazını. Bu ihraç ettiği doğal gazdan elde ettiği gelirle de savunmasını güçlendirdiğine ilişkin tespitler de yapılıyor. Yani bu seferki kriz, bu seferki gerilim, bu seferki çatışma diğerlerinden biraz farklı, daha uzun sürecekmiş gibi görünüyor. Azerbaycan'ın bu konjonktürden yararlanarak işgal altındaki topraklarını geri almak istediğine ilişkin genel bir tespit olduğunu da söyleyelim uzmanlar tarafından.
Yavuz Bey, bu hafta koronavirüste tanı ve hasta arasındaki farkı öğrendik. Yetkililerin gerçek rakamları gizlediği anlamına gelmiyor mu bu?
Şimdi korona ile ilgili çok sıcak tartışmalar var Türkiye'de. Temmuz ayının 29'unda Türkiye korona ile ilgili bilgilendirme tablosunu değiştirmişti. Orada entübe hasta sayısını çıkartmıştı. Ağır hasta sayısını koymuştu. Ayrıca zatürre oranı koymuştu. Bunlar tam olarak neye tekabül ediyor bilinemiyordu. Zaten Türkiye hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını il il bölge bölge açıklamıyordu. Geçmişte de korona vakalarını il il bölge bölge açıklamadı. Sadece Sağlık Bakanı belli dönemlerde bilgi verdi. Onun dışında tam bir şeffaflık zaten sağlanamamıştı. Ama 29 Temmuz'daki bu tablodaki değişimle birlikte bir noktanın daha değiştiğini çok sonra anladı Türkiye. Orada vaka sayısı yerine hasta sayısı yazmaya başladı. Ve o günden itibaren de hasta sayısı olarak açıklandı. Ama Türkiye'de herkes bunu vaka sayısı açıklanıyor diye anladı, algıladı. Son dönemde herkesin çevresinde vaka sayısı o kadar çoğaldı ki, vakalar çoğaldı ki. Şimdi 1500, 1600, 1700 civarında vaka açıklanırken insanların çevresinde 30, 40, 50 oluşmaya başladı. Türk Tabipleri Birliği kendi topladığı bir takım verileri kamuoyuyla paylaştı. Kat be kat üstündeydi bunun. Buralarda rakamlara ilişkin tartışmalar alevlendi. Ama Sağlık Bakanlığı o hasta vaka ayrımını o zaman da yapmadı. Bununla ilgili bir şey söylemedi. Mehmet Acet, Kanal 7 Televizyonu'nun Ankara temsilcisi, tablodaki bu değişimin hasta tanımlamasıyla vaka tanımlamasının ayrılmasından sonra ortaya çıktığını bir köşesinde kaleme aldı. Sonra gazetelerde, televizyonlarda hasta vaka ayrımı nasıl yapılıyor diye bu iş sorgulanmaya başladı. Son olarak da Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Eylül'ün 10'unda Türkiye'de toplam vaka sayısını 29 bin gösteren bir belge yayınladı. Bunun üzerine tartışma iyice alevlendi ve son yapılan bilim kurulu toplantısında bakan dedi ki biz vakaların tümünü duyurmuyoruz. Semptom göstermeyenler yani herhangi bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyenler, asemptomatik olanları kamuoyuna açıklamıyoruz. Hasta olanları, hastaneye başvuranları, tedavi edilenleri açıklıyoruz dedi. Tabii büyük bir gürültü koptu. Bugüne kadar bir kandırılmışlık hissi de oldu bunu dinleyenlerde. Açıklananların vaka olduğunu düşünerek herkes dinliyordu. Buna hekimler dahil, buna uzmanlar dahil, halk sağlığı uzmanları dahil, muhalefet dahil, bütün kamuoyu. Özellikle muhalefet Sağlık Bakanı'nın halkı kandırdığı gerekçesiyle ve bunu itiraf ettiği için istifa etmesi gerektiğini söyledi. Ama Sağlık Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Biz halkın sağlığı kadar devletimizin menfaatlerini de, ülkemizin menfaatlerini de korumak zorundayız dedi. Böyle bir üstü kapalı bir aslında bu konuyu tartışanlara yönelik mesajdı. Biraz da gözdağı gibi de algılandı bu. Halkın sağlığını gözetmeden devletin menfaatleri nasıl korunur diye çok ciddi eleştiri de gördü bu mesajından sonra. Yani salgının başından itibaren Sağlık Bakanı bir sempati toplamıştı toplumdan, muhalefetinden, iktidarından. Ama son gelinen durum o sempatinin tamamen ortadan kalktığını gösterdi. Zaten rakamlarla beraber tartışmalar başlamıştı. Türk Tabipleri Birliği'nin etkili isimleri Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ettiler. Muhalefet aynı şekilde. Bunun üzerine bir açıklama yapılmadı ama şöyle bir tartışma var. Türkiye hasta sayısı olarak kamuoyuna açıkladığı sayıları aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'ne vaka sayısı olarak bildirdi. Bu da uluslararası istatistiklerin yanıltılması manasına geliyor. Bu yönden de ciddi eleştiri var. Ve bu açıklama yapıldıktan sonra İngiltere, Türkiye'nin hastalığa, virüse yaklaşımını ve tanımlamasını dünya standartları dışında yaptığı için Türkiye'yi güvenilmez ülkeler listesine aldı. Bunun daha da genişlemesi söz konusu. Yani Türkiye kamuoyuna bu yanlış bilgiyi verdi ya da verdiği bilginin nevini açıklamadı, içeriğini açıklamadı. Ama aynı zamanda bu bilgileri hasta sayısı diye tespit ettiği rakamları Dünya Sağlık Örgütü'ne vaka sayısı olarak verdi. Şu anda Türkiye'de kaç vaka var tespit edilmiş, testi pozitif çıkmış kaç kişi var bunu bilmiyoruz. Hasta kriterlerini de bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı kimi hasta kabul ediyor? Mesela başı ağrıyanı mı, boğazı kaşınanı mı, öksüreni mi, ciğere ineni mi? Bunlara ilişkin bir kıstas da şu an için açıklanmış değil. Yani rakamlara olan güvensizlik ekonomide vardı, başka alanlarda vardı, enflasyonda vardı. Şimdi koronavirüste de tescil edilmiş oldu. Doğru rakamların devlet tarafından açıklanmadığı ya da kamuoyunun düşündüğü gibi bir açıklama yapılmadığı tescillenmiş oldu. Yani bir anlamda bir kandırılmışlık hissi söz konusu hem uzmanlarda hem kamuoyunda hem de uluslararası camiada.
Yavuz Bey, bu hafta Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı'nın dolar-TL seviyesiyle ilgilenmediğini öğrendi. Dolar birikimleri artan halk ve dolar üzerinden borçlanan iş dünyası bunu nasıl karşıladı acaba? Ve yeni ekonomik planın ülkeyi krizden çıkaracağına inanan var mı acaba?
Yeni ekonomik programı açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı. 3 yıllık bir ekonomik program. Bu yılın kalan 3 ayına ilişkin tahminler var o ekonomik programda. Sonra 2021, 2022, 2023. Yani 2023 hedeflerini biliyoruz AK Parti'nin. Yıllardır seçim meydanlarında söyleniyor. 500 milyar dolar ihracat, kişi başı 25 bin dolar milli gelir, 2 trilyon dolar toplam hasıla gibi hedefleri vardı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme. Ama bu açıklanan program biraz ondan uzak görünüyor. Yani milli gelirde bir kere 8 bin dolarlar civarında olacak. Yani hedeflenenin üçte biri kadar bir milli gelir 2023'te eğer gerçekleşirse. Bunun dışında enflasyon rakamları açıklandı. Bunlar çok gerçekçi bulunmadı. İşsizlik hedeflerinin çok uzağına düşmüş durumda. Önümüzdeki dönemde işsizlikle ilgili hedefler de biraz daha realize edilmiş ama onu tutturmanın bile imkanının çok zayıf olduğunu söyleyen uzmanlar söz konusu. Netice itibariyle biraz temenniye dayanan bir ekonomik program olarak algılandı. Özellikle döviz fiyatları üzerine bir tartışma oldu. Çünkü son dönemde Türkiye'de dövizin yükselişi durdurulamıyor. Türk lirasının değer kaybı durdurulamıyor. Merkez Bankası faiz arttırmış olmasına rağmen bütün dünyada eksi faiz verilirken Türkiye'de Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalmış olmasına rağmen Türk lirasındaki değer kaybı durdurulamıyor. İşte bu mesele ekonomi programı açıklandıktan sonra Hazine Maliye Bakanı'na soruldu. Ben oraya bakmıyorum, o yönüyle ilgilenmiyorum döviz fiyatlarıyla diye bir değerlendirmesi oldu. Tabii bu çok tartışıldı. Muhalefet çok eleştirdi. Türkiye'de ithalata dayalı bir üretim sistemi var. Bunu ortadan kaldıracağını söylüyor bakan. Ama bunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi yok. Enflasyonu düşüreceğini söylüyor. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin bir bilgi yok. Diğer alanlarda yatırımlardan bahsediliyor, turizmden bahsediliyor. Eğer Covid ile ilgili sorun çözülürse turizm gelirlerinin iyi geleceğini, cari açık vermeyeceğini söylüyor. Bunlar da temenni olarak algılanıyor. Yapılandırılmış bir program olmadığı biçiminde değerlendiriliyor. Yani geçmişte Türkiye'de ekonomide bir takım sıkıntılar yaşandığında Hazine ve Maliye Bakanları, daha çok Maliye Bakanları yapardı bu toplantıları. Toplantı yapacağında piyasalar bundan olumlu etkilenir. İleriye dönük bir umut ortaya çıkardı. Bu toplantıdan öyle bir şey çıkmadı. Piyasalar olumlu etkilendi mi? Evet, biraz dövizin fiyatı düştü. Türk lirası birazcık değer kazandı ama tekrar eski haline geri döndü. Şu sıralarda da öyle. Üstelik pandemi döneminde uzmanların itirazlarına rağmen alınmış bir takım yanlış olduğu iddia edilen kararların tek tek geri alınmasına rağmen yani döviz alım satımına getirilen vergi geri alındı. Türk lirası tasarrufundaki vergiler ortadan kaldırıldı. Bankaları kredi vermeye zorlayan kurallar esnetildi. Buna rağmen döviz fiyatlarındaki bu yukarı doğru seyir tam olarak engellenebilmiş görünmüyor. Bir de bakanın "ben bununla ilgilenmiyorum" sözleri, tabii o zaman neyle ilgileniyorsunuz? Türkiye'de ithalat içerideki enflasyonu belirliyor. Enflasyon yukarıya çıktığı zaman dolar da tekrar yukarıya çıkıyor. Bu engellenemiyor. Faizler yükseliyor. İşin dengesi bozuluyor. Bütün bunlar üzerinden tartışmalar sürüyor ama o açıklamadan önce Türkiye neyse aslında açıklamadan sonra da benzer bir noktada oldu. Temel sorunlarına Türkiye'nin çözüm getiren bir program olarak da algılanmadı Berat Albayrak'ın açıklaması.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.